Ayrım 12.
1. Sokrates'in yöntemi ve söylemi. 1. Milattan önce 5. yüzyıl Atina'da düşünsel ve siyasal özgürlüğün en geniş olduğu Perikles dönemidir. Agora'da hem ticaret yapacak hem de soracak, konuşacak, öğretecek, öğrenecek insanların toplandığı yerdir. İnsanlar orada en çok taşçı ustası, yontucu Soproniskos ile ebe Paynarete'nin oğlu Alopoke, Demos'undan Sokrates'le 469-399 karşılaşmaktadırlar. O her meslekten, her katmandan insanların arasındadır. Yaşam ve düşün adamı olarak onlarla konuşmakta, çeşitli sorunları tartışmaktadır. Düşünürlerin belki de en çirkinidir Sokrates. 469-399 Montaigne onu anlatırken, doğa ona haksızlık etmişti. Vücudunun oranları ruhuyla denk düşmüyordu. Vücudu Cicero'nun diliyle, ruhu örten giysisi böyleydi der. Ancak özüyle sözü en çok bir olanıdır. O yüzden de en ahlaklısı, dürüstü ve tutarlısıdır. Yaşam ve hatta seçtiği ölüm biçimleriyle bunu kanıtlamıştır. Demokrasi döneminde yetişmiş ama 30'ların zorbalığı döneminde de ilkelerinden asla ödün vermemiştir. Sokrates bütün çabasını kavramların tanımlamalarına harcamıştır. Bu konudaki kargaşayı önlemek için ortak dil ve kavram değerlerini boyutları ve sınırlarıyla belirginleştirmeyi amaçlamıştır. Ona göre bilgi ancak böyle başlar. Eğer bir kimse bilgilendirilirse kötülüğe yönelmez. Görülüyor ki Sokrates bilgi temeline oturtulan bir ahlak sistemini savunmaktadır. Gerçi o dönemde gelenekleri, yerleşik yargıları sofistler de sorguluyorlar, toplumsal yaşamın ortak ölçütlerini arıyorlardı. Ancak Sokrates'e göre bir yargının tersi de doğru olabilirdi. O bir zeka polisi gibi her çeşit insanı düşünmeye, davranışlarının dayandığı ilkelerin hesabını vermeye çağırmakla kalmıyor, onları açıklamaya zorluyor. Böylece de sofistlerin öznelciliğini, subjektivizmini kökünden sarsıyordu. Halk için musallat bir ahlak ıslahatçısıydı. Değil mi ki ahlaki sapmalardan bilgisizlik sorumluydu? Öyleyse iyilikle bilgililik ve bilgelik özdeşleşmeliydiler. Evrensel insan zekası üstün ahlakı ortaya koyabilirdi ve koymalıydı da. Sokrates tüme varım yönteminin kurucusudur ve bireycidir. İlkin tek tek örneklerden yola çıkar ve onları aklın süzgecinden geçirir. Her şey özellikle önyargılar onun sorgulama konusudur. Değişmez sorusu ben ne biliyorum özdeyişiyle özetlenebilir. Bu onun için bir keyiflenme değil, yurttaşlarını iyi ve doğru yola yöneltmek için tanrıların ona yükledikleri bir özgörevdir. Savunmasında da bunu söylemektedir. Bir düşünürün dediği gibi, Sokrates tanrının elini omuzunda duyumsayan bir ahlakçı olarak kendi yetersizliklerini, eksikliklerini bilecek oranda bilgedir. Yalnız bilge değil, öğretmendir de. Çünkü sorguladığı kimselerin bildiklerini sandıkları konularda hiçbir şey bilmediklerini kanıtlayarak onlara bilmediğini bil, kendini tanı iletisini, mesajını verir. Bu açıdan o insanların en bilgesi olduğunu söyler. Çünkü hiçbir şeyi bilmediğinin bilincindedir. Benim saygınlığım der, nedenli az bildiğimi bilmekten kaynaklanmaktadır. Dogmatik biçimde kendi kendinden memnunluk ve düşünsel tembellik tehlikeli bir uykudur ona göre. Kendisini bilge ve gerçeğin sahibi olmadığını, yalnızca gerçeğin tutkulu bir araştırıcısı olduğunu söylemekte, herkesi de buna çağırmaktadır. Bu açıdan Brune, onun uygarlığı etkileyen bir ruh kavramı yarattığını söylemekte haklıdır. Böylece Sokrates yaşadığı sürece eski dünyanın önde gelen düşünürlerini Atina'ya çeken bir söylence, efsane olmuş, ölümünden sonra da insanlar onun bıraktığı bilmeceyi çözmeye çabaladıkça bu söylence alabildiğine yaygınlaşmıştır. O eskiyi yıkmak isteyen bir devrimci olarak ve Yunan düşüncesindeki ahlak değerlerini altüst ederek yeni yöntemi belirlemekte dün de bugün de başat etkendir. Aristoteles bu noktaya parmak basar ve Sokrates'in yeni değerleri genel olarak tüme varımcı mantıkla tanımlamaya çalışan ilk düşünür olduğunu söyler. Sanırım Aristoteles de haklıdır. 2. Sokrates'in yönteminin ve savunmasının önemi. 2. Usta bir ozan ve denemeci olduğu kadar yetkin bir düşünür olan Anda'ya göre uygarlığımızın temelinde Sokrates'in savunması, apologia yatar. Ben bu sözü biraz değiştirmek istiyorum. Çağdaş uygarlığın temelinde Sokrates'in bilginden kuşkulan kendini bil buyruğu ile Sokrates'in savunması yatar. Açık seçik tanımlanmamış hiçbir kavramı kullanmamalı, doğruluğundan emin olunmadan hiçbir iddiada bulunmamalı diyen Pascal ile yöntemsel kuşkuyu bilimsel araştırmanın temeli yapan Descartes'in öncüsüdür Sokrates. Sokrates'in savunması ise yalnızca felsefenin değil, suç hukukunun birçok çağcı ilkelerinin de sergilendiği bir yapıttır. Aşağıda irdeleyeceğim üzere bunların bir kesimi aşılamamış, bir kesimi ise kimi ülkelerde henüz yaşarlığa bile kavuşturulamamıştır. Bu savunma Platon'un yazdığı ama aslında Sokrates'in bir yapıtıdır. Ancak öylesine bir bağımsızlığı vardır ki sanki ayrı bir özel at, kişi ve yapıttır. O nedenle ben Sokrates'in savunması derken Sokrates sözcüğünden sonra kesme işareti koymamayı yeğliyorum. 3. Sokrates'in savunması. A. Kaynaklar. 3. Sokrates'in yargılanmasını anlatan başlıca 3 tür kaynak vardır. Bunlardan ilk 4'ü Sokrates'ten anılar, anı söyleşileri, şölen ve ekonomik diye anılanlardır. Ve Russell'ın deyişiyle zekası biraz kıt ve dünya görüşünde bütünüyle gelinlikçi bir asker olan Ksenofon'a. Ksenofon M.Ö. 425-352 aittir. Görülüyor ki Ksenofon 4 yapıttan ikisinde hem Sokrates'in savunmasını ve hem de bu savunmaya yer verdiği Sokrates'ten anıları kaleme almıştır. Ancak Ksenofon'un yapıtları kısa ve yüzeyseldir. Yargılama sırasında sürgünde bulunduğundan yalnızca duyduklarını yazdığı sanılmaktadır. Ne ki Bruni'ye göre Ksenofon'un kaleme aldığı Sokrates'in savunması çok başarılıdır. Eğer durum Ksenofon'un sözünü ettiği gibi olsaydı Sokrates ölüme hüküm giymezdi. Dikkat edilirse burada başarılı bulunan yapıt değil, Ksenofon'un Sokrates hakkındaki görüşleridir. Ancak Russell, Ksenofon'un Sokrates'le ilgili anılarında kim olayları inandırıcı biçimde sergilediğine ilişkin bilgiler olmakla birlikte onun yeterli zekaya sahip bulunmadığından her dediğinin doğru olamayacağını, dolayısıyla Bruni'nin sözlerinin geçersiz bulunduğunu belirtmektedir. Russell'a göre zeki bir adamın söyledikleri konusunda aptal bir adamın anlattıkları hiç de kesin değildir. Çünkü aptal adam duyduğunu anlayabildiği dile çevirir de söyler. Filozoflar arasındaki can düşmanımın hakkında konuşmasını felsefeden habersiz bir dostumun konuşmasına üstün tutarım. Dolayısıyla Ksenofon'un söylediklerini ister felsefeyle ilgili güç bir noktayı bulundursun, isterse Sokrates'in haksız olarak hüküm giydiğini ortaya koyan bir kanıtın bir parçası olsun, kabul edemeyiz. Esasen söyledikleri yavan ve sıradan görünmektedir. Üstelik yapıt Sokrates'e karşı gösterilen düşmanlığı da açıklamadığından savunmanın gerisinde kalmaktadır. Ksenofon'un yapıtlarında muhatap kaynak kimileyin Sokrates'tir, kimileyin de kendi belleğidir. Sokrates'e aşırı hayranlığı yüzünden nesnellikten biraz uzaklaşmış olması olasıdır. Bunun dışında Döring ve Tyler gibi daha çok nesnel gözlemci nitelikleriyle öne çıkan yazarlar, Platonik Sokrates'in gerçek Sokrates olup olmadığını sorgularlar ve Platon'un kendi öğretisini açıklamak amacıyla Sokrates'i bir askı gibi kullandığını ileri sürerler. Bu nedenlerle Ksenofon'un şimdi anımsadıklarımı yazacağım sözü duyduklarını aktardığı anlamında alınmaktadır. Onun Sokrates'le ve Sokrates'in dostlarıyla birlikteliği kısa sürmüşse de yapıtlarında Sokrates'in konuşmalarını ve tanık olduğu olayları kimileyin birkaç kez yineleyerek ayrıntılarıyla aktardığı görülmektedir. Savunmada Platon'dan ayrıldığı kimi noktalar varsa da onun ince, ayrı, yalın ve dengeli biçimde aktardıkları mutlaka değerlendirilmelidir. Esasen kimin sahneye konulan Sokrateslerin yeni Sokratesler yarattığı sorunu çözümü olmayan bir sorunsaldır ve olasılıkla sürgüt öyle kalacaktır. İkinci yapıt Libanios'a aittir ve 5. yüzyılda Sokrates geleneğine yaslanarak yazılmış bir yazım uydurmasıdır. Libanios'un yapıtını Polikrates'in M.Ö. 393 ya da 392 yılında Sokrates'e karşı kaleme alınan yapıtı çürütmek için yazdığı anlaşılmaktadır. Polikrates, M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış, kökten demokrasi yandaşı Atinalı bir konuşmacıdır. Kimliği pek bilinmemektedir. Ancak onun yapıtı, Sokrates'in hangi eylemlerle neden yargılandığını ortaya koymak açısından tarihsel bir değer taşımaktadır. Libanios işte bu yapıttaki suçlamaları bir bir ele alarak çürütmektedir. 4. Üçüncü kaynak ise Platon'undur. 428-347. Ksenofon'un yapıtlarına oranla Platon'un yapıtı kuşkusuz gerçeğe daha yakındır. Çünkü Platon yargılamayı baştan sona izlemiştir. Ne var ki yapıt elbette stenografik bir not değildir. Daha sonra kaleme alınmıştır. Bellekte ne kadar kalmışsa ancak o yansıtılmıştır. O nedenle nedenli gerçeğe bağlı kalındığını kestirmek güçtür. Şu soru hep sorulacaktır. Platon gerçeği olduğu gibi mi yansıtmıştır yoksa yeniden mi yaratmıştır? Üstelik düşünürlüğünün yanı sıra Platon'un düş gücü geniş, ozanlara dostça bakmayan ve fakat düşünürlerin en çok ozancası olan bir tarihçi yazar olduğu gözetilirse, yapıtının ne derece gerçekleri yansıttığı sürgüt tartışmaya açık olacaktır. Bununla birlikte %100 tarihsel bir belge olmasa bile yapıtın düşün kahramanlığının en güçlü savunması olduğunda kuşku yoktur. Platon yazmasaydı belki de savunma bu denli güçlü olmayacaktı. B. Davanın açıldığı dönem. 5. Sokrates'e karşı dava 30'ların zorbalık dönemi biter bitmez demokrasiye geçilir geçilmez açılmıştır. M.Ö. 399. Bundan önceleri ise bir yenilgi ve olumsuzluk dönemi yaşanmıştır. Bu dönemden sorumlu tutulanlar arasında Alkibiades, Kretias ve Karmides de bulunmaktadır. Bunlar ise Sokrates'in öğrencileriydiler. En azından onları onun yetiştirdiği ileri sürülüyordu. Öyleyse asıl sorumlu oydu. Ne var ki demokrasiye geçildikten sonra siyasal suçlar için M.Ö. 403 yılında çıkarılan af nedeniyle davanın bu olaylara dayandırılması olanaksızdı. Üstelik yaşanan bu mutsuz olayları Sokrates'in istemiş olması da düşünülemezdi. O nedenle yerleşik yargıları durmamacasına eleştiren ve sarsan, dahası yönetenlerin bilgisizliğini gün ışığına çıkaran Sokrates'i susturacak bir gerekçe aranmıştır. O henüz birkaç gün önce girdiği 70 yaşındadır. C. Davacılar 6. Davacılar gerici 3 Atinalı yurttaştır. Tanınmamış bir retorikçi olan Nikon, demokrat bir politikacı olan Anitos ve seyrek saçlı seyrek sakallı, kanca burunlu pek tanınmamış ama gençlik dolu, ateşli bir tragedya yazarı olan Meletos. Sokrates savunmada bu sonuncusundan iyi yurdunu gerçekten seven biri diye söz etmekte, Meletos'un ozanların, Anitos'un politikacıların, Nikon'un, retorikçilerin kimlerine araç olduğunu belirtmektedir. Ç. Suçlamalar 7. Sokrates savunmada suçlamaları 3 künede toplar. A. Eski suçlamalar. Bunlar göklerde olup bitenlerle uğraşma, yerin altını araştırma, yanlışı doğru gösterme, tanrı tanımazlık, para ile ders vermedir. Sokrates'e göre bu tür yalanlarla Atina halkı yıllardan beri koşullandırılmıştır. Bunları yapanların çoğu bir yazarın yani Aristophanes'in dışında belli değildir. Suçlayanları bilmemenin sonucu da korkunçtur, tehlikelidir. Çünkü Sokrates onlarla karşı karşıya gelip söylediklerini çürütme olanağından yoksundur. O yüzden de gölgelerle çarpışmak zorunda bırakılmıştır. B. İkinci küme suçlamalar. Sokrates'e göre Meletos, Anitos ve Nikon'un aynı doğrultudaki suçlamalarıdır ama daha somutturlar. Gençleri doğru yoldan çıkarmak, tanrılara inanmamak ve yerlerine yenilerini geçirmek. Bu suçlamaları yapanlar ve söyledikleri belli olduğundan Sokrates daha rahattır. Ancak suçlayıcılar çok parlak konuşmuşlardır. C. Üçüncü kümedekiler ise Sokrates'e göre bilgisizlikten, kıskançlıktan kaynaklanmaktadır. Sokrates'in kendini insanların en bilgini sanması. D. Yanıtlar 8. Savunmada Sokrates kendine güvenen, kişilikli, dünyalıklara nitelik vermeyen, Tanrı'nın sesini dinleyen, saydam görüşlü, dürüst bir insan portresi ve güçlü bir mantık örgüsü çizmektedir. Sokrates suçlamalara geçmeden önce bir giriş yapıyor. Suçlayıcıların uydurdukları yalanlar arasında yargıçları uyaran bir yalanın da bulunduğunu söyler. Suçlayıcılar onu iyi bir konuşmacı olarak göstermişlerdir. Oysa ağzını açar açmaz bunun böyle olmadığı, yalan olduğu anlaşılacaktır. Üstelik 70'ini aşmış birine yeni yetme, özentili delikanlılar gibi gösterişli, süslü püslü bir konuşma biçimi de yaraşmaz. Ancak iyi konuşmacı olmaktan amaç eğer doğru söyleyen ise o gerçekten iyi bir konuşmacıdır. Sokrates bu bölümde yargıçlara ilk hukuk dersini verir. İlk kez yargıç önüne çıktığını, çarşıda pazarda nasıl konuşuyorsa öyle yalın konuşacağını, söyleyiş biçimine değil, doğruyu söyleyip söylemediğine bakmalarını ister. Ona göre konuşmacının erdemi doğruyu söylemek, yargıcın erdemi ise söylenenlerin doğru olup olmadığına bakmaktır. Konuşma biçiminden etkilenmek değil. Sokrates bununla da yetinmez. Yargılamada savunmanın önemine değinir. Ona göre savunma yapmak yasanın buyruğuna uymaktır ve bir görevdir. Bu görevden kaçınılamaz. İlk suçlamalara yanıt vermenin güçlüğünü vurgulayan Sokrates, Aristophanes'in betimlediği gibi saçma sapan şeyler söyleyen bir Sokrates'i gören varsa yargıçlar önünde tanıklık yapmalıdır. Böylece Sokrates tanıklık etme görevinin de kamusal niteliğini vurgulamış olmaktadır. Sokrates ilkin alev olmayan yerden duman çıkmaz kuşkusunu silmeye çabalar ve birinci suçlamaları yanıtlar. Bu suçlamalar ona göre Sokrates'te bulunan bir bilgiye dayanmaktadır. Aslında o bilgi herkeste vardır. Ancak kimse ayırdığında değildir. Sokrates bilmediğini bilmektedir. O nedenle Delphoi kahini ona en bilgin, bilge kişinin kendisi olduğunu söylemiştir. Zira Sokrates kahinin bu sözünün anlamını çözmek için herkesi sorgulamaktadır. Bunlar arasında devlet adamları, yazarlar, ozanlar vardır. Sorgulama sonucunda şunu anlamıştır. Onlar kendi bilgisizliklerinin ayırdığında değildirler. Bilmediklerini bilmemektedirler. Kendilerini bilgili sanmaktadırlar. O zaman kahinin şunu demek istediğini anlamıştır. Ey insanlar, aranızda en bilge, bilgili adam Sokrates gibi bilgeliğinin gerçekte hiç olduğunu bilendir. Sokrates'e göre insanlara bildiklerini sandıkları şeyi aslında bilmediklerini göstermek Tanrı'ya hizmettir. O bu hizmeti yerine getirmiş, yüksek katlarda yer alanların bilmediklerini bile bilmediklerini ortaya koymuştur. Gençler de bu sorgulamaları beyniyle izlemişlerdir. Bu hizmeti yüzünden de birçok düşman kazanmış, gençleri yoldan çıkardığı, yanlış şeyler öğrettiği gibi beylik suçlamalarla herkesi yıllardır dolduran Meletos, Anitos ve Nikon'u yaratmışlardır. Oysa o Tanrı'nın buyruğuna uyarak yaptığı hizmeti nedeniyle ve de hiçbir para almadığı için yoksul kalmıştır. 9. Araştırmalar şunu göstermektedir. Gerçekten Sokrates bir kahin ya da daimonla yönetildiğine, Tanrı'nın kendisine filozofluk görevi verdiğine içtenlikle inanmıştır. Jeanne d'Arc tanrısal bir sesten esinlenmiştir. Sokrates de bir yere çakılıp kalma, kataleptikos, kendinden geçme, trans olayları sık sık görülmüştür. Çözemediği sorunları olduğu yerde saatlerce kımıldamadan irdelediğine, herkesin onu seyrettiğine ilişkin olaylar Platon'un Şölen adlı yapıtında sık sık anlatılmıştır. 10. Sokrates ikinci suçlamalarında buna dayandığını kanıtlamak için Meletos'u sorgular ve onu bilinen yöntemiyle köşeye sıkıştırır. Onun da bildiğini sandığı şeyleri bilmediğini ortaya koyar. Bu çağcıl çapraz sorgulamanın basit ama ilk örneğidir. Bununla da yetinmez. Sokrates hukukla ilgili iki konuya da değinir. Birincisi, ciddi şeyleri alaya aldığı, herkese saygısız davrandığı ve insanları gereksiz yere mahkeme önüne sürüklediği için Meletos suçludur. İkincisi, Sokrates neler yapmışsa isteyerek yapmıştır ama bunların suç olduğunu bilmemekte, dahası görev diyebilmektedir. Öyleyse işlediği eylem suç sayılmamak gerekir. Üstelik yaptıklarının suç olduğunu hiç kimse ve bu arada Meletos da kendine söylememiş, onu mahkemeye sürüklemek için beklemiş, fırsat kollamıştır. 11. Sokrates, üçüncü suçlamalar konusunda eğer Tanrı'nın sözünü dinlemeseydi, o zaman suçlanması gerektiğini söylemektedir. Bilmediğiniz bir şeyi bildiğinizi sanmak, gerçekten utanılacak bir bilgisizliktir diyen Sokrates, kıskançlığın ilk kurbanının kendisi olmadığını belirtmektedir. Gerçekten Sokrates'ten önce Protagoras, M.Ö. 485-411 da Tanrılara inanmamakla suçlanmış, söylentiye göre de Sicilya'ya kaçarken denizde boğulmuştur. Evren bir sayı uyumudur. Her şeyin ölçüsü insandır ilkelerinin babası Kant, 1724-1804 ve Fichte'nin 1726-1814 esinleyicisi olan Protagoras'ın yapıtları Agora'da yakılmıştır. Bu o dönem Atina'sının yüz karası bir olayıdır. Sokrates burada yargıçlara da seslenir ve Sokrates seni suçlu bulmamak için bir daha kimseyi sorguya çekme diyorlarsa buna karşı çıkacağını, çünkü görevinin yargıçlara değil tanrılara boyun eğmek olduğunu, bin kez de ölse yolundan ayrılmayacağını, sınavsız yaşamın yaşanmaya değmediğini, para kadar bilgi ve erdeme de önem vermek gerektiğini söyler. Savunmanın sonuç bölümü. 12. Sokrates savunmasını bitirmeden önce yüklendiği uyarma öz görevinden yalnızca vazgeçemeyeceğini değil, bunun sona erdirilmesinin Atina için bir kötülük olacağını da vurgulamaktadır. Tanrı'nın verdiği uyarma ve filozofluk görevini bırakmasının savaş alanından kaçmak kadar utanç verici olduğunu, öldürülmesinin haksızlık olacağını belirten Sokrates şöyle sürdürür konuşmasını. Atinalılar, siz Tanrı'nın bir lütfu olan beni mahkum etmekle Tanrı'ya karşı bir günah işlemeyiniz dediğim zaman sizin sandığınız gibi kendimi değil sizi düşünüyorum. Çünkü gülünç bir benzetmeyle müsaade edin, beni öldürürseniz hem büyük hem cins ama büyüklüğünden dolayı ağır ve dürtülmek isteyen bir ata benzeyen devleti yerinden oynatmak için Tanrı'nın musallat ettiği benim gibi bir at sineğine kolay kolay bir halef bulamazsınız. Ben Tanrı'nın devletin başına musallat ettiği bir at sineğiyim. Her gün her yerde sizi dürtüyor, sıkıştırıyor, azarlıyorum, peşinizi bırakmıyorum. Eğer Anitos'un öğüdüne uyar da onu öldürürlerse, Tanrı Atinalılara acıyıp yeni bir at sineği gönderinceye dek, yaşamlarının geri kalan kesimini uykuya dalarak geçireceklerdir. Nasıl ansızın uyandırılan bir uyandıran adama kızarsa, Atinalılar da Sokrates'e öyle kızmaktadırlar ve bu yüzden de yanlışa düşmektedirler.